Sebe 2. İkinci ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Roma tevfiki illa billah. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet arkadaşlar, Sebe suresine geçmiştik geçen hafta. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 ve 2. ayetleri işlemiştik ama 2'yi tam %100'ü olmamıştı, tamamı olmamıştı. Yine böyle bir baştan alarak bir devam edelim. Eski sohbetlerde hep böyle bir kesiklik olmuş, eski kayıtlara baktım. Yani bir konuyu anlatmışız, bırakmışız. Halbuki şöyle hafif bir geriye alarak devam edersek konu bütünlüğünü de sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Sebe suresi hamdla başlıyordu biliyorsunuz. Bir yerde okudum. Kur'an-ı Kerim'de hamdla başlayan 5 tane sure varmış. Fatiha'yı saymazsak ikisi başta, ikisi sonda. Fatiha'da genel hükümleri içeriyor biliyorsunuz. İşte Sebe suresi de hamdla başlayan surelerden birisi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her nasıl ki bir surenin içerisinde ayetler sanki birbirinden bağımsız gibi gözükse de o bağlam denilen, siyak sibak denen ilişkiden dolayı bütün ayetlerin arasında aslında bir ilişki varsa, nasıl ki varsa, sureler arasında da aslında böyle bir şey var. Yani bir sure bitiyor, tamam o bitti artık başka bir şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim öyle muciz bir kitap ki gerek nuzul sırasına göre tertip olsun, yani indirilme sırasına göre, gerekse şu an elimizde bulunduğumuz tertip üzerine olsun, surelerin başta ya da sonda olmasının, birisinin diğerinin arkasına gelmesinin muhakkak bir anlamı var. Bunu niye söylüyorum? Dün Sebe, geçen hafta Sebe suresinde Allah'ın Hakimül Habir olması, her şeyden haberdar olmasının anlatmıştık. Ahzab suresinin de son ayetlerinde biliyorsunuz emanet konusu geçmişti. Emaneti bizim cansız olarak ya da bilinçsiz olarak bildiğimiz semaya, arza, hadi bunları anlayabiliyoruz ama dağlara teklif ediyordu. Yani bilincin olmadığı mahlukata bir hitap vardı. İşte bu alıştırmayı yaptırdıktan sonra bize Sebe suresinde Allah'ı övmek durumunda da bu unsurlar kullanılıyor. Biliyorsunuz hamd bizim anlayabileceğimiz en güzel şekliyle övmek, senaya yakın bir anlamı vardı. Bu şekilde değerlendirirsek hamdı daha güzel anlıyorduk. Ne diyordu? Ahirette de hamd onundur diyordu. Bir surede kaydetmeyi unuttum. Sonra bu kitapçıklarda geçen. Evvelde de ahirde de, yani dünyada da ahirette de hamd onundur diye bir ayet var. Bu dünyadaki hamdı biliyoruz, yani yapamıyoruz ama hani gördüğümüz, şahit olduğumuz şeylerle hamd. Ama ahiretteki hamddan bahsediyordu Sebe suresi. Yani hem bu dünyada bize haber verilenlerle nasıl haber alıyoruz? Kitaplarda, Allah'ın kitaplarında haber verilenlerle, bir de peygamberlerin haber verdikleriyle, anladığımız kadarıyla ahirette gelecek, başımıza gelecek olaylara hamd etmeyi öğreniyoruz. Bir de bu ayetteki açıklamasıyla da ikinci sure üfürüldü. Ahiret yaşamı başladı. Aslında kişinin kıyametiyle beraber bir olay başlıyor da, hani özellikle vurgusuyla ikinci sure diyeyim. Ondan sonra karşılaşılan olaylarda da Allah'a hamd edecek insanlar. aman ya Rabbi diyecekler, bu nasıl bir sistemmiş. Bakın ilk ayette elhamdülillahillezî lehu mâ fis semâvâtü ve mâ fil ard derken, orada yerde ve gökte ne varsa hepsi onundur diyor. Yani yer ve gök onundur demiyor. Elbette ki yer ve gök onun, ama orada olan şeyler diyor. O Arapçada ma diyor orada. Ellezî lehu mâ fis semâvâtü diyor. Oradaki ma şeyler anlamına geliyor. Yani semada ve yerde olan unsurlarla beraber bir olay olacakmış demek ki. Oradaki yerin ve göğün unsuru olan her şey. Ve ahirette de hamd onundur derken ve o habirdir ve hakimdir derken, işte bu geçen derste işlediğimiz, bizim bu dünyada yaşarken başımıza gelen her şey, yaşadığımız her süreç, bunu bırakın derinlerimizde olan, nefislerimizdeki olan her şeyin en ince detaylarına kadar bir gün bir şekilde karşımıza çıkacağını ve biz de bu sistem karşılığında aman ya Rabbim bu nasıl bir sistemmiş, sana hamdolsun dedirteceğimiz, o şekilde şahit olacağımız olaylar varmış demek ki. Şimdi o geçen hafta hatırlıyorsunuz Zilzal suresinde biz yere vahyettiğimiz için diyor, o içindekileri dışarı attığı vakitte diyor, haberlerini verdiği zaman diyor. Çünkü orada vahyettik diyor. Şimdi buradaki işte bu vahiy maya giriyor. Yerde o gökte olan şey var ya, vahyediyor. İşte o şeyler haber veriyor. Aynı zamanda mesela duvar, aynı zamanda masa, aynı zamanda ağaç. Yani bizim cansız olarak kabul ettiğimiz, yerde ve göğün içerisinde bulunan her türlü unsur da aslında bir kayıt cihazı. Bu Yasin suresinde de var. Onların elleri konuşacak diyor, ayakları şahit edecek diyor. Yani bizim kendimizden bir parça olarak gördüğümüz, biz olarak kabul ettiğimiz şeyler bile ahirette artık bizim mülkiyetimizden çıkıp ne varsa onundur diyor ya, artık onun olan, onun adına konuşan ve şahitlik eden bir unsur olacak. Ya bu benim elim, ya diyecek ki işte o böyle yaptı, şu yaptı, yani sanki ben değil. Neden? Artık o Allah'ın unsuru. Yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'ın ya. O şekilde bir kayıt olacak. Ama bu kayıt bizim zannettiğimiz gibi çok basit de bir kayıt olmayacak. Çeşitli boyutlarda ve bizim şok olacağımız şekilde olacak. Mesela duygularıyla da kayıt edecek. Hani biz bir olay karşısında ne konuşuyoruz, ne ediyoruz ya. Ama duygularımız da işin içinde var. Bize öyle bir şekilde yansıtacak ki, yani herkes anlamında bu, öyle bir şey yansıtacak ki, aa benim o anda hissettiklerini de o ortama gelecek. Aa bu şekilde de mi kayıt olmuş? Bir şeye üzülüyorsun, bir şeye ağlıyorsun, bir şekilde gadaplanıyorsun, öfkeleniyorsun ya da şehvet duyuyorsun ya da kıskançlık duyuyorsun. O hissin orada belki de yoğunlaştırılmış bir şekilde olduğunu düşünün. İşte bunların hepsi bu kayıt mekanizmalarında. Devam edelim. Ya'lemu, Allah bilir. Ma yelicu, gireni. Fil ardı, arza gireni bilir. Ve ma yahrucu minha, ve ondan çıkanı da. Burada işte bu bilmekle ilgili bir şey yapıyorum. Allah-u Teala'nın yerin dibine giren her şeyi bilmesinden bahsediyor burada. Yani yerin dibine giren, biliyorsunuz hani kediler, köpekler, böyle özellikle köpekler bir şeyi gömerler. Saklarlar bir şeyi. Başkaları görmesin diye. İnsanlar da demek ki toprağın içerisine bir şeyler gizliyorlar. İnsanların sırlarını sakladıkları alemler var. İşte bu girenleri Allah'ın bilmesinden bahsediyor burada. Ayrıca ne diyor? Yahrucu ve ma yahrucu minha, ondan çıkan şeyleri de, ortaya çıkan şeyleri de bilir. Şimdi tefsir kitaplarına baktım. O kadar çok yorum var ki bunlarla ilgili. Mesela bir tohumun toprağa girmesi ve daha sonra da oradaki mekanizmalardan sonra da yetişmiş bir bitki olarak çıkması var. İşte Allah'ın bunun iliminin kendisinde olduğunu, ne varsa onun olduğu da söyleniyor. Yani bunun gibi birçok şey. Mesela ana rahimlerine giren tohumları düşünün, çocuk olarak çıkıyor. Yani bu da arzi unsurların içerisinde. Aklınıza gelen fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü şey bunun içerisinde. Ayrıca ne diyor bakın, şimdi arzdan sonra sema ile ilgili söylüyor. Ve ma yunzilu mines semai, semadan inen şeyi de bilir. Başa gidiyor ya alemi, bilir. Ve ma yahrucu, uruc eden, yükselen oraya. Her şeyi de, onları da bilir. Gökten inen şeyler konusunda da biliyorsunuz, yine böyle hani bilimsel konuşulduğunda yağmur mesela. Yağmurun inmesi değil mi? Daha sonra da onun buharlaşıp tekrar yukarı çıkması olarak da tefsir kitaplarında yer almış. Aklınıza gelebilecek fiziksel, kimyasal bu inmeyle çıkmayla ilgili birçok şey bunların içerisinde yer alabilir. Bir ayet var. Fatır suresi 10. ayette 35-10. Her şeyini okuyorum, mealini okuyorum. Her kim şen ve şeref, şen ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap, işte onların tuzağı boşa çıkar. Bakın bu ayette de hani yerden yukarı çıkanlar da Rabbim Kur'an'daki bir ayetinde de şöyle ifade ediyor. Güzel sözler ancak ona yükselir. Yani sadece fiziksel şeyler değil, yerin buharlaşması gibi falan olan şeyler, kuşların havaya yükselmesi, hep bu misaller verilmiş. Amenna, onlar da doğru ama güzel sözler ancak ona yükselir, yani Allah'a yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Yani salih amelin de yükselmesi söz konusu. Bunu da güzel sözler yükseltiyor. Demek ki bizim yeryüzünde ettiğimiz şeyler, davranışlar, kullandığımız kelimeler de bir şekilde semaya kaydediliyor.
Dualarımız.
Aynı zamanda da dualarımız. Şimdi bu ayet-i kerimede güzel şeyler olarak bahsediyor ya, yalvarıp yakarmalarımız da aynı zamanda semaya yükseliyor. Burada ilginç bir şey var kelimelerde. Burada vema yahrucu fiha derken semaya yükselir diyor ya. Burada Arapça bilenler için bir ayrıntı olabilir bu. Fiha diyor. İçinde olarak yükselir diyor ama biraz evvel okuduğum ayette de ileyhi diyor. Yani ilah harfi ceri kullanılıyor. İlah harfi ceri, yani ilah edatı ona derken ileyhi demesi, Allah'ın daha yukarılarda olan mevkisine yükselmesi, fiha derken de mekanizma olarak semaya yükselmesi. Yani semada da işleyen bir sistem var, oraya yükselmesi. Bu biraz evvel okuduğum Fatır suresindeki olan yükselme daha büyük bir yükselme. Her şey oraya, kötü olan şeyler gitmiyor. Güzel sözler ancak oraya yükseliyor. Yani güzel sözlerden kasıt ne? Siz Allah'ı övüyorsunuz, güzel şeyler tefekkür ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Orası latif bir alem olduğu için, kuddüs bir alem olduğu için, Sübhan'ın alemi olduğu için çirkin şeyler oraya yükselmiyor. Latif şeyler yükseliyor. Bugün bir şey okudum. Hani namazda rükudan kalkarken Semiallahu limen hamideh diyoruz ya. Rabbena lekel hamd diyoruz orada. Yani orası aslında hamd makamı. Allah hamd edeni hamdını işitir ya da işitti anlamında bir ifade var. Onu duyan kişi ne demesi lazım? Ya Rabbi sana hamd olsun. Övgü sana aittir şeklinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken arkadan birisi de hamden kesiran tayyiben mübareken fih demiş. Ben bunu Resulullah'ın söylediğini biliyordum, tahmin ediyordum. Sahabe efendilerimizden biri şey yapmış. Yani hamden öyle bir hamd ki kesiren çok, tayyiben temiz, ve içinde mübareklik olan bir hamd diyor. Şimdi namazdan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki bu sözü kim söyledi diyor. Ben söyledim ya Resulallah diyor. Sen bu sözü söyledikten sonra 30 küsur melek bunun sevabını sen yazacaksın ben yazacağım diye aralarında münakaşa ederlerken gördüm diyor. İşte bu tür sözler semaya yükseliyor. Melekler de onları alıp götürüyor ya semaya. Hani bu başka ayette de onun süresiyle ilgili 50 bin yıl mıydı onun yerine 50 bin yılda yükselir gibi ifade var. İşte bu tür güzel sözler oraya o şekilde yükseliyor. Çünkü bir ara konuşuruz. Allah'ın El-Kuddüs esması var. O alan müthiş bir alan. Yani o alanda mesela çok önemli bir şahsın yanında makamına gittiğinizde duruşunuza, düğmenizin iliklenmesine, ses tonunuza, ifadelerinize ne kadar dikkat ederseniz değil mi? İşte El-Kuddüs'ün alanı da o şekilde. İşte oraya da her söz yükselemiyor. Ona ancak güzel sözler yükseliyor. Salih ameli de o güzel sözler yükseltiyor. Yani yapılan işleri de. Burada farklı bir şeye değineceğim. Bir şey dikkatimi çekti. Bakın ayetin sonunda diyor ki ve huver rahimul gafur. Kur'an'a aşina olanlar bilir ki genellikle Kur'an'da hep gafur rahim olarak geçer. Yani rahim sondadır, gafur baştadır. Bu benim dikkatimi çekti. Araştırdım, baktım. Yani %100 emin değilim ama %99 eminim. Bir tek burada geçiyor bu ifade. Neden diye çok düşündüm. Biliyorsunuz ikili esmaların ikili tertipleri var. Daha belki Gafurur Rahim de Allah'ın gafurluğunun yani örtücülüğünün, mağfiret eticiliğinin ancak Rahim esmasının tecelli edeceği kimselere olduğu ile ilgili bir düşüncemiz vardı. Bu Bakara suresinde de hatırlıyorsunuz geçen haftalarda Adem'in tövbesini kabul ederken de o ifadeyle söylüyordu. İnne huve tevvadur rahim olarak. Bakın burada rahim sonda yer alıyor. Neden diye düşündüm. Açıkçası tam şeyini istediğim anlamda bulamadım. Ama bir şey dikkatimi çekti. Burada Muhyiddin Arabi'nin mal edilen bir tefsir var. Tefsiri Kebir diye. Orada böyle benzer bir ifadeler vardı. O çok yardımcı oldu. Bakın yere inen şey sonra yerden çıkan şey. Bak bir inme var, bir çıkma var. Sonra ne diyor? Semadan inen şey sonra ne var? Semaya çıkan şey. Yani bir önce inmeden bahsediliyor, sonra bir çıkmadan. Sonra tekrar bir inmeden, sonra çıkmadan. Şimdi bu tertiple düşündüğümüzde Er-Rahim inen şeyler için, El-Gafur da çıkan şeylere için olabilir. Ne anlama geliyor? Allah'ın semadan indirdiği şeyler demek ki Allah'ın rahmetiyle, rahim sıfatıyla indirdiği şeyler. Melekler inmiyor mu? Değil mi? Gökten. Mesela Kadir Gecesi'nde okuduğumuz sure var değil mi? Kadir Gecesi'ni anlatan Kadir Suresi. İner de inerler diyor. Tenezzül melâikete ve ruhu diyor. İner de iner. Bu bir inmeye örnek olabilir. İşte o yüzden inme rahim olarak olmuş. Ama bir de yerden çıkanlar var. Bizden sadır olanlar var. İşte eğer rahim de inerse bizden çıkanların hepsi de çok temiz şeyler değil mi arkadaşlar? Her ne kadar Allah'a güzel kulluk etme gayretinde olsak da çok şey sudur ediyor bizden. İşte Allah da o yukarı çıkan şeylere eğer rahimin tecellisinde olacak işlere mazhar olursak, bu gayretle işler yapmaya gayretli olursa, bunun da Allah'ın mağfiretiyle, örtücülüğüyle yukarı çıkacağının bir ifadesi olabileceğini düşündüm. Allahu alem.
Kabahatler
gibi, evet.
Hani burada şey diyor, yani dünyada mesela demişsen kul güneş diyor ya, Allah'a tüm affediyor, bağışlama var ilk öbürü ayetlerde, ama burada ahiret tanesinde önce merhamet ediyor, çünkü af şeyi kapanmış gibi oluyor ya, önce merhamet ediyor, sonra bağışlama sıfatı geliyor gibi geldi bana.
Evet, o da var. Zaten aşağılarda göreceğiz, dördüncü ayetin sonunda çok ilginç bir ifade var, buranın da şeyi. Ama arkadaşlar bilin ki Errahim ve El Gafura, El Afüve inanılmaz derecede ihtiyacımız var biz. Yani Gafurur Rahim, Tevvabur Rahim diyoruz ama arkadaşlar, yani bu şey beni çok tesirinde bıraktı, bu Adem kıssası ve hani emanet olayı. Artık olaylara daha farklı bir gözle bakıyorum. Artık mesela bir yerde tövbe geçtiyse daha farklı. Gafur geçtiyse farklı, afür geçtiyse farklı, işte hesap günü dendiğinde daha farklı şeyler bende çağrışıyor. Hani neydi, özeten şey yapayım, şeytan bir hata yapıyor, in emri var, Adem de bir hata yapıyor, in emri var, ama tövbe ediyor Adem, Hazreti Adem tövbe ediyor, tamam tövben kabul edildi diyor, deniliyor, ama tekrar in deniliyor. Yani normalde girmesi lazım değil. Demek ki bir şey beklenmek üzere aşağı indiriliyor. İşte af ancak o sürecin sonunda gerçekleşecek. Yani neyi sağlıyor Adem'in tövbesi? Geriye dönülebilirliğin kapısı açılıyor. Ama yine de af edilmemiz lazım. Af ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Af sanki hiç... Af sanki hiç işlenilmemiş gibi değerlendirilen demek.
Siliniyor yani.
Siliniyor. Bak, mağfiret üzeri örtülüyor. Ama af tamamen iptal. Kayıttan siliniyor yani. Tamam, yapmamış gibi değerlendiriyorum. Bakın bu kavramlar birbirine karışıyor değil mi? Tövbe, mağfiret birbirine karışıyordu. Bak şu an çok daha net. Yani tövbe ettiğimizde iş bitiyormuş gibi. Tamam tövbe ediyoruz ama biz süreçte de takip ediliyoruz. Yani nasuh tövbesi edersen affa mahzur olacak, o geçerli oluyor. Tabii tabii, bir süreç var. Yani o bakın Adem için, ama hepimiz bir Adem'iz. Yani onun süreci, o yine kendinden mesuldü. O vefatıyla beraber kendi şeyini tamamladı, sürecini. Yani peygamberlik görevini ve kulluk bazında söylüyorum. Ama biz hala o süreci yaşıyoruz. İşte bu an, yani niye buradayız, ne yaşanacak? Dünya işte senin acaba geriye dönebilecek, yani geri dönüş anlatabiliyorum değil mi? İki seçenek var. Ya affedilip cennette doğru geri dönüşe gideceksiniz, ya da bunu hak etmeyeceksiniz. Allah'ın azabıyla beraber cehennemde ebedi olarak kalacaksınız. Yani iki tane yol var. İşte bu anlamda bana kelimeler çok manidar geliyor. Üçüncü ayete geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lezîne keferû. Kafirler dedi. Ne dedi? La tehdiyenne es-sa'ate. Bize saat gelmeyecek. Gelmez dediler. Kul de ki, Allah-u Teala diyor ki, bela bilakis. Ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki letetiyenneküm, şüphesiz o, muhakkak o size gelecektir. Alimül gayb, gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki muhakkak o size gelecektir. Burayı açıklayalım. Şimdi kafir olanlar demiş ki, bak burada yine saatten bahsediyor. Yani Ahzab suresi 63'te gelmiş de saat denilen kıyamet. Bize kıyamet gelmez diyorlar. Bunu o zaman açıklamıştık hatırlarsanız. Şimdi aklı olan, belirli ilmi olan herkes her şeyin bir gün sonunun geleceğini biliyor. Yani şu anki bilim şeyle ne var? Bir gün deniyor bir göktaşı çarpacak. Bir gün bu şey var, şu an biliyorsunuz küresel ısınma var. Küresel ısınmanın sonucunda kutuplardaki bütün şeyler, buzullar eriyecek ve yaşam alt üst olacak. Tekrar buzul çağına gelecek. İşte değişik senaryolar var. Bu değişik senaryoların sonunda sistemin son bulacağını herkes biliyor. Bunu kişisel kıyamet olarak, küçük kıyamet olarak algılarsak herkes bir gün öleceğini biliyor. En fazla yaşayan 120 işte. Yani 130 yok. Bir şekilde ölecek. Yani kişinin küçük kıyameti ya da kainatın, dünyanın ya da büyük kıyameti olarak var. Ama onların reddettiklerini biliyor musunuz? Saat bize gelmeyecek diyorlar. Yani Allah'ın tasarrufunda olan, Allah'ın yetkisinde olan bir sistemin gelmesini kabul etmek istemiyorlar. Yani Allah'ı sistemine müdahalesinden çıkarmak istiyorlar. Bakın tehlikeli olan bu.
Deistler gibi var değil mi?
Deistler işte burada şey yapacağım. Asıl dehriler deniyor. Dehriciler ya da dehriler deniyor. Şimdi dehir ne? Dehir Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Zamanın asıl anlamı. Yani zamanın özü. Bu dehri çok geniş açıklamak lazım. Bu dersin şeyi yetmez ona. Ben sadece dehri dehir olarak bırakacağım. Zaman olarak düşünürseniz şeyi. Diyor ki insanlar, yani o kafirler demiş ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehir, yani zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Yani şu anlama geliyor. Bakın bir de başka bir hadisi kutsi var. Orada diyor ki, pardon, şeye sövmeyin diyor. Dehre sövmeyin. Ademoğlu, şimdi bu Peygamber Efendimiz dehre sövmeyin diyor. Hadis-i kutsi'de de Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Hani Allah'a eziyet konusu geçmişti ya, hatırlıyor musunuz burada? Allah'a hakkı olmadığı şeyleri, işte çocuk isnat etmek gibi, melekler onların kızlarıdır demek gibi şeyler var. Bu da o baptan bir şey. Dehre söverek, zamana söverek şey yaparmış. Yani ya vay bu şu zamanın haline, işte kahpe felek falan gibi şeyler var ya, ona söverek diyor beni ezalandırır diyor. Halbuki ben dehrim. Bütün işleri ben müdebbir ederim. Yani idare ederim, çeviririm. Şimdi burada ne kastediliyor aslında? Şu var. İnsanlar bütün olayları elle tutulur, gözle görülür şekilde, yani materyalizm diyoruz buna, materyalist bir şekilde açıklama niyetinde herkes. Kimse, yani kimse demeyeyim de inanmayanlar anlamında söylüyorum, inansa bile olayların hep kendiliğinden yürüdüğünü, tabiat kanunu denilen şeylerle yürüdüğü konusunda bir eğilimdeler. Bugün hepimiz belli bir okullarda okuduk. Hep böyle Allah yokmuş gibi, işte tabiat kanunu bilmem neler, ondan bahsediyoruz. Ya halbuki ama dinimiz bize, Kur'an-ı Kerim ve inancımız her şeyi aslında, her ne kadar sünnetullah denilen, ayetullah denilen mekanizmalar olsa da aslında fail olanın Allah olduğunu gösteriyor, öğretiyor bize. Ve la havle ve la kuvvete illa billahin, aslı bu. Yani Allah'ın dışında hiçbir kuvvet, güç ve kuvvet yoktur. Her ne kadar zahiri olarak bir kanunlar, fiziksel kanunlar gibi gözükse de aslında bunlar Allah'ın güç ve kudretlerinin tecellisidir. Onun sistemidir, onun sünnetullahıdır. Ama işte bu dehir olayında biraz evvel bahsettiğim ayette de ne diyordu kişiler? Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Yani ahireti reddediyorlar. Ve diyorlar ki ölürüz ve yaşarız, bizi ancak zaman yok eder. Ma yuhlikine illel dehir. Bizi ancak helak eden dehirdir diyorlar. Yani Allah yok onların şeylerinde. Allah yerine zaman diyorlar.
Hocam pardon, İmam Rabbani Hazretleri yazıyor. Kim diyor bilerek de kasten de tabii ki derse diyor, dinden çıkarıyor. Tabii ki, gayet tabii. Hı. Çok tehlikeli yazmış bu. İmam Rabbani şeyinde var, doktor, şeyinde de var. Yani gayet tabii. Yani yani tabiatı affetmeksin dedi.
Yani çok tehlikeli olayları
yani, tabii gayet tabii bilinçli adresin dinden çıkartıyor.
Tabii yani olayları biz her zaman müdebbir olanın, fail olanın Allah olduğunu bilmek zorundayız. İşte bu ayete göre bakın, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur derken neyi reddediyorlar? Ahireti reddediyorlar. Ahiretin başlangıcı ne? Kıyamet. Tamam diyorlar, biz öleceğiz ama bunu Allah yapmayacak. Kendiliğinden olacak işler diyorlar. İşte buna ne diyor Allah-u Teala? Küfredenler diyor. Ellezîne keferû. Bakın burada kafir demiyor. Ellezîne keferû diyor. Küfür edenler. Bakın ellezîne keferû'da ne var biliyor musunuz? Fiiliyata vurgu var. Yani bir kimseye kafir şeyi damgası basmak kolay değil. Ama yaptıkları, söyledikleri var ya, davranışları küfür olabilir.
Kafirlik yapıyor.
Kafirlik yapıyor ama kafir değil. Ama yapa yapa kafir oluyor ya da o esnada yaptığı anda o sıfata haliz oluyor.
O yolda.
O yolda. Şimdi şöyle, Arapçada bir şey var. İsim fiilden daha kuvvetli. Yani kafir denmesi daha sert. Ama küfredenler denmesi işi biraz daha yumuşatıyor. Ama tehlike şurada. Yani siz kafir olmayabilirsiniz. Kendinizi Müslüman ya da mümin olarak tanıtabilirsiniz. Ama düşüncelerinizde, söylemlerinizde ve davranışlarınızda sizde onlar gibi, kıyamet bize gelmez gibi, dehriciler gibi, materyalistler gibi bir şeyde, eylemde, düşüncede, sözde bulunuyorsanız o anda siz küfretmiş oluyorsunuz. Üzerini, gerçeklerin üzerine örtmüş oluyorsunuz. Bak son söylediğimde bir şey var. Gerçeklerin üzerine örtmüş oluyorsunuz. Kafir demek bir şeyin üzerine örten demek. Yani siz neyi örtüyorsunuz? Biliyorsunuz Allah'ın müdebbir olduğunu, Allah'ın fail olduğunu, bütün işlere çekip çevireni olduğunu biliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ya her şey şöyle, ya bir gün dünyanın sonu gelecek, işte şu olacak, bu olacak. Ya Allah'ı niye devreye sokmuyorsun? Haşa. Allah kıyameti senin başına getirecek. Sana gelecek. Sen öleceksin. Küçük kıyametini de Allah öldürecek seni. Büyük kıyameti de o yapacak. İşte burada demek ki küfür alametlerinden bir şeymiş. O anlamda da kelimelerimize dikkat etmek lazım. De ki diyor, bak kul, bunu kime diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dolayısıyla bize, bela, bilakis, olur mu öyle şey? Ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki, burada yemin var, Rabbime yemin olsun ki, le te'tiyennekum. Bu ifade, Arapça bilenler bilir, burada tevkid nunu var. Olayı çok çok şiddetleniyor. Yani kesin kez onu getirecektir size. Bir de şöyle bir ifade var. Görürsün bakın nasıl gelecek. Hani kendi aramızda diyoruz ya, görürsün bak sana neler edeceğim. Nasıl, sana öyle bir şey yapacağım ki kesin kez yapacağım derken de geleceğe yönelik bir tahayyütte bulunuyorsun. Sert bir tahayyütte. Burada da şey diyor ki, evet. Tabii bir şey var kesin. Yani öyle misin ki planı da yapmışsın diyor Hasan. O şekilde olacak. Şimdi bunun denmesini isteyen Allah-u Teala. Yani ne diyor? Görürsün bakıl diyor, başına nasıl gelecek? Sen bir kere emin oluyorsun. Öyle bir eminlikte oluyorsun ki şey yapıyorsun. Burada da alimül gaybi denilen ifade de Rabbim diyor ya, Rabbinin sıfatı. Bazı yerlerde bedel olarak söylenmiş bu. Nasıl bir Rab getirecek onu senin başına? Alimül gayb olan, yani gaybı bilen getirecek. Şimdi bakın hep aynı tema işleniyor, farkında mısın yukarıdan beri? Allah'ın haberliği söz konusu, toprağın dibinde olan gizli şeyler var. Senin açıklamadığın içerisinde gizli olanlar var. Gaybı bilen Allah onu sana getirecektir. Şimdi burada bir tehdit var. Hani dedik ya, bu şeddeli ifade geldiği zaman böyle bir ileride tehdit var. Görürsün bak senin başına neler gelecek mi? Yani Allah da gaybı biliyor. Yani senin hani tabiri caizse cemaziyel evvelini biliyor. Senin gizlediklerini de sakladıklarını da biliyor. Öyle bir Rabbim sana getirecek. Yani hani olayları çok da hafife almayın mesajı var burada. Devam ediyor. İşte o Rabb'in özelliklerini, galbi bilen Allah'ın özelliklerini anlatmaya devam ediyor ayet kelime. La ya'zübe, kaçmaz, uzaklaşmaz, anhü, ondan, miskale zerratin, miskale zerre, yani zerre miktarında en küçük ölçüde olan bir şey kaçmaz. Miskal bir ölçü birimiymiş böyle, ama çok küçük bir ölçü birimi, tahmin ediyorum kuyumcuların falan kullandıkları bir ölçü birimi, o ağırlık birimi olması lazım tartı ile ilgili. Zerrede bunu şöyle ifade ediyor, hani ev tozlu olur da pencereden bir ışık süzmesi olur da havada toz zerrecikleri ulaşır ya, işte onların her biri de deniliyormuş. Yani tabi bugün mikroskoplar, bugün elektron mikroskobu var, hatta virüsler gözleniyor, hatta atomların gözlenmesi gerçekleşti son birkaç yıl içerisinde. Yani atomlar bile belirli bir elektron mikroskobu mu diyelim artık, bir mikroskop vasıtasıyla görünür hale geldi. Önceki, yani bundan 100-200 yıl öncekilerin zerre anlayışıyla şu an bizim bir zerre anlayışımız artık değişti. Yani biz şu an artık mikro alemde o kadar derinlere gittik ki atom altı parçacıkların boyutları ölçülmeye başlandı. Hatırlıyoruz, bir kez atomla ilgili bir örnek vermiştik. Bir atomu futbol sahasının tribünleriyle beraber çevresi olarak değerlendirirsek, santra noktasındaki bir pinpon büyüklüğündeki top onun çekirdeği kadarmış. Ve bu çekirdeğin içerisinde nötron ve protonlar biliyorsunuz. Ve onun altında artık parçalandı ki o kadar küçük parçalara inildi ki inanılmaz yani. Yani şimdi artık zerre anlayışı değişti ki ben şeydeyken, ilkokuldayken Meydan Larousse vardı. Atomun tanımı şöyleydi. Atom bir cismin en küçük parça, bölünemez olarak kabul edilen ve alaşımlara girebilecek en küçük parçası olarak söyleniyordu. Bölünemezdi bak. Yani 70'li yıllarda bu bilgi vardı Meydan Larousse'de. Şimdi artık bu İsviçre'deki CERN deneyi var biliyorsunuz. Orada yani kainatta görülme olasılığı o kadar az olan bir şeyi yakalama gayretine girildi. Tanrı parçacığı falan deniyor. Hani ayrıntılarını anlatmayayım. Artık bizim zerre anlayışımız çok değişti. İşte Allah-u Teala diyor ki bu kadar miskale zerre miktarındaki bir şey de ondan gözünden parantezinde kaçmaz uzaklaşmaz anlamında. Bazı şeyleri açıklarken deyimsel ifadelere giriyorum. Kaçmak kelimesi de mesela el-azib denilen bir kelime varmış Arapçada. Ot toplamak amacıyla evinden uzaklaşan kimse anlamına geliyormuş. Yani bir şeyin uzaklaşması. Yani Allah her yer şeye muhit ya. Yani her yerde hazır, nazır. Hatta her şey Allah'ta hazır ve nazır ya. Bir şeyin uzaklaşması söz konusu değil. Ama Allah'ı yeterince iman etmemişler, onu takdir edememiş kimseler sanki bir şeyleri ondan uzaklaştırabileceği, saklayabileceği kanısını varmış demek ki. Dolayısıyla Allah-u Teala insanlar içinde kullanılan böyle bir ifadeyi kullanıyor. Yani nasıl ki bir adam ot toplamak için evinden çıksa, uzaklaşsa, evinde olan bazı olaylara şahit değil ya. Demek ki insanların kafalarında da Allah'ı kandırırım, Allah'tan gizlerim haşa gibi belirli bir düşünce zihniyeti var. Ama Allah ne diyor? Miskale zerre miktarında bir şey diyor, kaçmaz benden diyor. İşte o yüzden birinci ayette geçen el hakimül habiri Müslümanın çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Yani Allah hem zatıyla hem de semavatta ve yerde olan bütün unsurlarıyla beraber her şeyden her an habir. Ve bu bizim tahmin ettiğimizden çok çok çok ince, detaylı boyutlarıyla oluyor. fis semavati velâ fil ard. Bu da ne semada ne de diyor arzda. Yani bırakın arzda, bizim yaşadığımız şeyde sema denilen, yani sema deyince bir atmosfer anlaşılıyor. Hani kuşlar, uçaklar falan bir şey olduğu. Tabii bunun çok daha üstünde bir ifade manevi semalarda olan şeylerde olanlar bile Allah'tan uzak değildir, kaçmaz olanında. وَلَا اَسْقَرُمْ sahir küçük demek. Bundan çok daha küçük ne varsa min zalike bundan, وَلَا اَكْبَرْ bundan daha büyük ne varsa. İşte bu biraz evvel şey yaptım. Yani şu an biz yani insanlık boyutunu orta kabul edersek, biraz evvel açıkladığımız mikro alem bu tarafa doğru sonsuz şekilde ilerliyor. Sonsuz denilebilecek şekilde ilerliyor. Bu taraftan da makro alem dediğimiz büyük aleme doğru ilerliyor. Şimdi ona baktığımızda biz küçük kalıyoruz. Yani dünyanın ya göre bizim büyüklüğümüz ne? Değil mi? 40 bin kilometre çevresi olan bir şey var. Ay bir 300 bin kilometre uzakta. Bize çok çok büyük olan dünyanın yanılmıyorsam 100 milyon katı güneş. O kayıtlarda bir bakarız onu geçerken. Güneş de şeyin kainatın en küçük yıldızlarında. 4,5 ışık hızıyla bir saniyede aya anca gidiyorsun. Saniyede 300 bin kilometre hızla güneşe 8 dakikada gidebiliyorsun. Galaksiler var milyonlarca ışık yılı uzaklıkta, milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksiler var. Nasıl ki atom altında küçüğün küçüğünün küçüğünün küçüğü var ise, bizden sonra da bu makro alemde de büyüğün büyüğün büyüğün büyüğü var. İşte bundan daha küçük ve daha büyük derken aslında bize bunu anlatıyor. Bu ayetlerin 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl evvel de belirli boyutta anlaşılma durumları vardı. Ama şu an sahip olduğumuz bilgi seviyesiyle, Allah'ın bize nasip ettiği bilgi seviyesiyle biz çok daha büyük şeyleri anlayabiliyoruz. Ama bunun bize getireceği şeyler olması lazım. Yani hamd diyoruz ya, övmek. Aman ya Rabbi, sen ne büyüksün, ne yücesin, nasıl bir sistem yaratmışsın, bu şekildeye götürmesi lazım. Yoksa
tefekkür devreye girmesi lazım.
Efendim?
Tefekkür hemen devreye girmesi.
Tefekkürün devreye girmesi lazım ve tefekkür de seni hamda götürmeli. Yani Allah'a övmeye götürmeli. Yoksa o bizi ancak zaman öldürür denilen dehricilerden bir farkın kalmaz ki. İzler durursun, vay be ne büyükmüş be, ya da ya be mikroplar ne kadar küçükmüş ya, gözde gözükmüyorlar ya, işte bir karıncanın bir ayağı var, işte ayağının kası var ya, ne büyükse. Yani aynen bir devricinin, yani bir materyalistin bir belgesel izlediği gibi izlememek lazım. Bakın o, yani ya hamd edeyim diyorsunuz, hamd edecek bir şey bulamıyor musunuz? O inanın bir sürü kanal artık, eskisi gibi bir kanal iki kanal yok, belgeseli açın. Ama herkes gibi ya işte Aslan Ceylan devriyor kapıyor vay be gibi değil de, kainattaki sistemi, muhteşemliği, Allah'ın orada yaratmasındaki hamda değer unsurları değerlendirmek lazım. İşte bu muhteşem sistemi yaratan Allah da arzda ve yerde diyor zerre miktarınca bir şey, onun diyor buradaki ifadesiyle ilminden kaçmaz. Çünkü gaybı bilir. Burada ne var? Yani siz böyle bilin bunu ve ona göre hareket edin.
Cenab-ı Hakk'a hayranlık bana çok önemli.
Tabii.
Hayranlığı secde ediyorlar. Çok önemli.
İşte zaten şimdi hamd niye yapılıyor? Allah'ın ihtiyacı yok. Yani övmek niye yapılıyor? Senin hayretini ve hayranlığını artıracak. İmanını artıracak. Ve Allah'ın aslında bu hakkı yani. Yani bakın çok ilginç. Liyakatı. Yani övülmek hakkı. Bakın bu elhamdülillah ilgili bir şey soracağım kelimelerden. Elhamdülillah diyoruz ya. Onun başındaki el var ya, el takısı. Külli anlamında, bütün anlamında. Bu Arapçada incelikler var. O el marife denilen takı dı anlamına geliyordu biliyorsunuz. Arapçada da bunun değişik şeyleri var. Her el bir anlama gelmiyor ama burada asıl el takısı külli anlamı. Yani el yerine külli desen de hepsi bütün anlamında desen de mana bozulmuyorsa ona şey deniyor. Hamd istirak deniyor. Yani gark eden, boğan, kapsayan anlamı bütün. Yani bütün hamdlar anlamında. Yani kainatta sizin edebileceğiniz, aklınıza gelebilecek her türlü hamd. Yani kişilere değil. Lillahi'deki li'de de ona da ihtisas deniyor. Yani mahsusiyet, yani özellik. Özellikle ona. İki kavram var. Bütün hamdlar ve özellikle ona. Yani bunun dışında çıkan hiçbir şey yok, farkında mısınız? Bütün hamdlar ve özellikle ona. Mesela El-Hamid diye bir esma var. Duydunuz mu? El-Hamid diye. Bakın tam anlamıyla derinlikleri anlaşılmadan hamda övgüye layık anlamında söyleniyor. Halbuki El-Hamid Arapça kalıba göre ismi faildir. Yani bir işi yapandır. Hatta mübalağasızı vardır. Çokça hamd eden demek aslında. Kim? Allah. Allah çokça övüyor. Aslında ne övüyor? Bütün hamdlar Allah'a mahsustur derken aslında kendi zatıyla kendini övüyor. Yani Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor bize. Sonra biz de ondan ve onun Resulünden nasıl övüleceğini anlıyoruz. Biz de o şekilde de Allah'ı övüyoruz. Aynı zamanda da Hamid'de söylemek için söylüyorum. İnneke Hamidun Mecid derken de biliyorsunuz salavatlarda geçiyor. Şeyde bazı Peygamber Efendimiz ve Hazreti İbrahim'le olan ilgili şeylerde de var. Konularda da geçiyor. Aynı zamanda Allah da Kur'an'ın da kişileri de övüyor. Yani Peygamber Efendimiz de övüyor. Ailesini övüyor. Hazreti İbrahim'i övüyor ve onun ailesini övüyor. Yani o anlamda da öven. Ama birinci anlamıyla Allah kendi zatıyla, yarattıklarıyla kendini övüyor. Yani şöyle, yani baksanız zaten kainata, o gözle baksanız sistem zaten kendiliğinden övgüye layık. O kadar muhteşem bir işleme sistemi ve o kadar güzellikler var ki zaten sistem kendi kendini övüyor. Hani pazarda mal satıyorlar ya, ya kavun güzel ben ne yapayım diyor. Yani kavun güzel ben ne yapayım diyor. Yani sistem o kadar güzel ki kendi kendini övüyor yani. Ve biz de maalesef buna rağmen hamd özürlü, övme özürlü olarak yaşıyoruz.
Tesbihatta da nasıl hamd ettiğimizi biliyoruz.
İşte yani geçen hafta koydu. Tesbihatta nasıl hamd ediyoruz? Yani elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ya bir kez Allah'a 33 tane çektiğin şeyde bir tane Allah'ı övecek bir şey aklına geliyor mu ya? Yani o kadar mı zor? O kadar mı eksik? O kadar mı nadir bir şey? Ya sadece kelimeler değil Muzaffer Bey. Bakın aklımıza da gelmiyor. Bak ben bu, şöyle söyleyeyim. 3-4 sene evvel bu hamd aslında övmektir diye konu geçmişti. Güngör abi var. Çoğunu ben bu bilgiler şeyini ondan diyorum. Ya hamd övmek arkadaşlar, övmek. Yani biz hiç övüyor muyuz? Neyi övüyorsunuz? Hadi bir Allah'ı övelim dedi. 4-5 tane bizim gibi Kur'an'la bilinli arkadaş 1-2 tane cümle edemedik ya. Hani şu an bir boş zamanını düşün. Hadi Allah'a bir övün. Ya düşünüyorsun, kelimelere uğramıyorsun, şey yapamıyorsun. Yani sadece dilsel ifade anladım, değil. Aklında da. Neden? Antrenmanımız yok.
O kadar çok şey var ki esasen hamd
edeceğim. Ya hamd etmeyecek hiçbir şey yok.
Hocam ben şu anda 40 tanesiyle övüyorum. Türkçe olarak övüyorum 40 tanesiyle. Yetmiyor. Daha güzel şeyler bulmak istiyorum. Mesela az önce bir örnek verdiniz. Hamd edecek şeyler tercih eder diye. Namaz esnasında aklımıza getiremiyoruz. Hakikaten Türkçemiz yetmiyor. Bir de Arapçadan vazgeçirdiler ya. Maalesef edebiliyorum. Bakın bir yetmediğini de hissediyorum.
Çok yani dediğinizi anlıyorum. Kabul ediyorum. Onun üstünde şunu söylüyorum. Diyorum ki yani dağdaki çobanın, şimdi dağdaki çoban cahil, eğitimi yok. Ama onun da hamd etmesi gerekiyor. Yani bu kulların aslında varlığı sebebi. Bakın ve hamdı biz şey yapamıyoruz, önemini anlayamıyoruz. O kadar önemli ki. Bakın Fatiha, Kur'an'ın özeti ya. En önemli vursa hamd'a başlıyor. Elhamdülillah diye başlıyor. Ya bizim yatıp kalkıp hamd etmemiz lazım. Övmemiz lazım yani Allah'a. Yani sabah kalkacağız.
Kelimelere bağlamışsınız işi yani. Kalben beynel değil.
Evet. Yani. Şey olarak. Evet. Ve bakın mesela ben Peygamber Efendimiz'in ettiği duaları inceliyorum. Lütfen onları bu mantıkla inceleyin. Sabah ilk kalktığında Peygamber Efendimiz'in dediği şu. Öldürdükten sonra beni dirilten Rabbime hamd olsun diyor. Şimdi ayette ne var? Biz diyor bütün nefisleri alırız tutarız diyor. Ölmesini nasip murat ettiklerimizi diyor tutarız diyor. Murat etmediklerimizi bırakırız diyor. Yani ölüm bir pardon uyku bir ölüm. Şimdi Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü bunu çok daha iyi biliyor. Sistemin mükemmelini biliyor. Yani insan her uykuya daldığında aslında ölüyor. Yani ayette göre ölüyor. O yüzden biz abdestli yatmak durumundayız. O yüzden kelime-i şehadet, o yüzden sağımıza dönerek yatıyoruz. Yani öldüğümüzde nasıl olacakmış haliyle yatıyoruz. Ama Allah'ın Resulü bunu o kadar şey yapıyor ki uyandığında kulluğuna fırsat olarak daha hamd edebilecek bir şeye fırsat olarak bunu görüyor. Ya Rabbi övgü sana mahsus. Nasıl bir sistem yaratmışsın? Bak öldürüyorsun sonra tekrar küçücük bir hamleyle dokunmayla şununla böyle uyandırıyorsun. Övgü sana mahsustur diyor. Bakın tuvaletle Allah aklınıza gelmesin diye bize bir virüs verdiler. Halbuki Peygamber Efendimiz diyor ki çok affedersiniz onun da şeyi var adabı var. Benden zararlı artık zararlıları gideren, faydalıları bırakan Rabbime hamdolsun diyor. Yani her olayda Allah'ı övecek bir unsur buluyor. Yani hamd modunda yaşıyor. Neden? İsmi Ahmet zaten. Ahmet en çok hamd eden demek. Bu yüzden de Allah-u Teala onu övmüş, Muhammed demiş, çok çok övülen demiş. Mahmud demiş, övülen, Muhammed, çok çok övülen demek. İşte bu, ya duruyorum duruyorum, hamdla ilgili şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Zaten bu surenin başında, işte bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa diyor ve sonunda diyor ki, İlla fi kitabin mübin, o ap açık bir, mübin bir kitaptadır. Bunun değişik yorumlar var. Levh-i mahfuz olduğuyla ilgili bir ifade var. Ya da ahirette insanların karşısına çıkacak, hani her şeyin yazıldığı kitap var ya, ikisinin olduğu söyleniyor. İkisi de mümkün. Yazılan her şey, yani bugün biz bunu anlayabiliyoruz. Hepimiz bilgisayar kullanıyoruz bir içinde. İçinde hard disk var. Hard diske her şey kayıt olmuyor mu? Aynı zamanda bilgisayarın programı da işletim sistemin de onun içerisinde. Levh-i mahfuzla işletim sistemi dersek, yani kainatın işlediğin sistemlerinin, formüllerinin bulunduğu o en konsantre alan olarak dersek, yapılan her işin de levh-i mahfuzla olması çok normal. Her şeyin kayıtlı olması. Ve de ki buna kitap dersek de bir gün senin karşısında neler yapmışsın, neler etmişsin, işte Hakimul Habir olan Allah-u Teala yerde ve gökte olan bütün unsurlarla bunu senin karşına çıkaracaktır ve dehricilerin reddettiğinin aksine bu kesin kez gelecektir. Çünkü Allah gaybı biliyor. Bununla beraber biz bakacağız ki ya küçük ve büyük ne varsa ondan ve Allah'tan bu kaçmıyor. İşte o zaman biz Allah-u Teala'nın bunu Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği bilinçle yaşantımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Her hareketimize, her düşüncemize Allah'ın muradı doğrultusunda davranmamız gerekiyor ve Allah'a hamd etmemiz gerekiyor. Allah bize rahmetiyle inzal buyuruyor rahmeti değerleri. Bizden de çıkanların üzerlerine örtüyor. İnşallah bu örtmeyinin içerisine gireriz. İnşallah da affın içerisine gireriz de azaba uğrayanlardan, yok olanlardan, hüsrana mahzun olanlardan değil, mutlu olanlardan oluruz. Sadakallahu azim.